Mağaradaki keşifler. İbrahiminiz için sağlamak zorunda olduğunuz ilerleme koşulları nelerdir? Onu bir mağaraya koymalısınız. Şöyle söyler Midraş. Tera, onun bir mağarada saklanılması emrini verdi. Yeni doğan İbrahim'in, İhsan etme niyeti, bir mağarada saklanması ne anlama geliyor? Yeryüzünde kendi egonuzun içinde İbrahim'in gelişebileceği özel bir yer. Bina, içinizdeki Yaradan'ın parçası. Yaratmak. Diğer bir deyişle nefret ve kötü niyetlerle dolu herkesin birbirini kişisel kazanç için yok etmeye çalıştığı bu materyalist egoist dünyada kendiniz için bir mağara kurmaya ihtiyacınız var. Yani özel bir çevre inşa etmelisiniz. Maneviyata özlem duyan sizin nehel fikir dostlar, manevi dünyaları anlatan kitaplar ve sizi amaca yönlendirecek rehber bulmalısınız. Eğer bunu yaparsanız, bu demektir ki yeryüzünde bir mağara oluşturdunuz. Nuh'un da en küçük egoist seviyeden doğan ilk manevi arzu aynı yaklaşımda olduğunu hatırlayın. Yaratılış kitabının belirttiğine göre Nuh, suların üstünde yüzen ve onu kurtuluşa götüren gemiye bir mağaraya girer gibi girdi. Bu şekilde egoist dünyanın değerleriyle yaşamaktan kaçmış oldu. Daha sonra sel sularıyla arınmış, yeryüzüne ayak bastı. Şimdi de egonun yeni bir derecesi açığa çıktı. Tarih kendini tekrarlıyor. Tek fark, içinizdeki İbrahim'in gemide değil, bir mağarada şekilleniyor olması. Özel bir ortamda büyüyor, bu sebeple şöyle yazılmıştır. Genç İbrahim insanlardan uzakta bir mağarada büyüdü. Sadece 3 yaşındayken sahip olduğu olağanüstü akılla Yaradan'ı bildi. Neden 3 yaşında? Bu, içinizdeki İbrahim'in ilk gelişim aşamasını anlatır. Bu onun doğum sürecidir. Daha önce söylediğimiz gibi egonun gelişiminin en tepe noktasında maneviyatı hissetme metodu içinizde doğdu. Bu sonraki aşama himaye. Mağaradayken sizin iç İbrahim'iniz büyük bilgelerin kitaplarını okuyarak, hocasının rehberliğini izleyerek çevresinin himayesi altında büyüyor. Üçüncü aşama 3 yıl, bina aşamasını, anlayışı, maneviyatı ve bu dünyadaki her şeyin üst güç tarafından yönetildiğinin hissini temsil eder. İçinizdeki İbrahim bu anlayışa gelir. İbrahim'inizi tutunun. O sizi götürmesi gereken yeri bilir. Şöyle yazılmıştır. Dahası o bunu kendi başına yaptı. Gözlem ve muhakeme yoluyla bu sonuca ulaştı. Gözlem, içinizdeki bina niteliğinin, yaradanın niteliğinin süre gelen gelişimidir. Bildiğiniz gibi bina kelimesi anlayış olarak çevrilen mevin ya da havana kelimesinden türemiştir. Bu şekilde metot gelişmeye devam eder. İbrahim aşaması, bina derecesi, içinizde işler ve siz gittikçe Yaradan'a doğru yaklaşırsınız. Belki de yeryüzüne tapmalıyım diye düşünür. İnsan onun meyveleriyle besleniyor mu? Ama yeryüzü henüz o kadar güçlü değil ve yağmur veren göğe bağımlı. O halde göğe mi tapmalıyım? Şu açık ki göğe de sıcaklığı ve ışığıyla dünya yaşamını sağlayan güneş hükmediyor. İbrahim kendini güneşin önünde güçsüzleştirdi. Fakat akşam olup güneş yerini aya bıraktığında ayın daha az yüce olmadığını düşündü. Ama ay sadece geceleri ışık veriyordu. Dolayısıyla bu düşünceyi de terk etti. İçsel aşamalarınızdaki değişimler sayesinde ilerlemenin mümkün olduğunu anladınız. Her şeyin apaçık manevi amacın hayatınızdaki en önemli şey olduğu, günden şüphelerin geldiği ve egonun suratına bir şaplak atma gücünü bulmak zorunda olduğunuz geceye. Karanlık ilerlemeniz için gereklidir. Nemrut'tan Terah'tan, Terah'tan İbrahim ve bu böyle devam eder. Ve siz tüm bu aşamalardan geçerek arınırsınız. Gece günle yer değiştirir. Arkasından tekrar gece geldiğinde artık farklı bir anlayış aşamasındasınızdır. Böylece İbrahim'inizle birlikte dünyaya hükmeden tek gücü algılarsınız ve bu güç sevgi ve ihsanın, Yaradan'ın gücüdür. İbrahim ise onun kıvılcımıdır. Gözlemleriniz sonucunda elde edeceğiniz en önemli şey egoizmin kötü olmadığıdır. Egoizmi kendi faydanız için kullanmak kötüdür. Eğer onu başkalarının yararı için kullanırsanız onu kötü olarak algılamayı bırakırsınız. Bu tıpkı ölü derinizi soymak gibidir. Egonuz yapıcı hale gelir ve bu yapıcı doğanızdan haz almaya başlarsınız. Peki ne değişti? Niyetiniz değişti. Ego yıkıcı olmayı durdurdu ve yapıcı hale geldi. Şunu anladınız ki, beniniz ihsan etmekten hoşnut. İçimizde uyanan hazlar şimdi ebedi ve hiç tükenmiyor çünkü onlar ihsan etme arzusunu yok etmiyor. Bunu İbrahim denilen tek bir niyet gerçekleştiriyor. Size mutlu olma yolunu sunuyor. Şimdi arzunun ve niyetin özünün birbirinden tamamen farklı olduğunu anlıyorsunuz. Niyet düşünceyle ilgiliyken arzu onun maddesel göstergesiyle ilgili. İçinizde bu iki gücü tanımladığınız ve sınıflandırdığınız an manevi kabınız oluşmakta olduğunu açıkça hissedeceksiniz. Kendinizi arzulardan ziyade niyetlerle tanımlamaya başlayacaksınız. Dünyaya, diğer insanlara ve etrafınızdaki her şeye karşı tavrınız belirgin bir biçimde değişecek. Bu değişimi iki önemli konuda başınıza gelen her şeyi sınıflandırma becerinizin sonunda elde edeceksiniz. Benim arzum ve benim niyetim. Kendinize şunu söyleyeceksiniz. Sadece niyetimle çalışacağım ve arzularımı dikkate almayacağım. Arzularımın ne olduğuyla ilgili bir nebze bile ilgilenmiyorum. İnsanların arzularıyla yargılandığı bu aşamadan yükseleceğim. Bu artık bana göre değil. Ben kesinlikle niyetlerle ilgiliyim. Üzerinde hiç kontrolümüzün olmadığı arzuların değil, niyetin idrakı sizin temelinizi oluşturur. Dünyayı ve tüm evreni başka gözlerle görmenizi sağlar. Dünya görüşünüz temel bir değişimden geçer. Bir alıcıdan gerçek dünyayı, üst dünyayı görmeyi başaran bir vericiye dönüşürsünüz. İbrahim her şeyin arkasında yaradan olduğu sonucuna erişti. Onlara rehberlik eden yüksek bir zeka mevcut olmalı. Bir arzu üzerinde nasıl iki niyetin var olduğunu görüyorsunuz. Bu iki niyet içinizde savaş halinde. Sadece kendiniz için olan eski niyetinizin, egoizminizin, kökünün yok olmayacağını da aklınıza tutmak önemlidir. Aksine her şey onun üzerinde kurulmuştur. Devasa egonuz kaybolmaz fakat İbrahim'in metoduyla farklı bir biçimde doyum alır. Bu iki niyeti edinerek Yaradan'ın tekliğini edinirsiniz. Bu tekil üst güç kesinlikle her şeyin temelidir. Gece ve gündüz alma ya da ihsan etme. Her şey bu gücün konusudur. Yaradan'ı görmedim dedi İbrahim. Fakat yüce ve merhametli bir Tanrı'nın bu muhteşem dünyayı yarattığını ve onun tanrısal zekasının bu dünyayı ayakta tuttuğunu biliyorum. Ona tapacağım. Egoist aşamanızdayken bu muhteşem dünyayı göremezsiniz. Çünkü daima kendiniz ve egoyu doyurmak için endişelisiniz. Sürekli olarak para, ün ve güç gibi doyumların peşinde koştuğunuz bir dünya nasıl harika olabilir ki? Ego büyümeye devam eder ve siz daha fazla para, daha fazla ün ve daha fazla güçle onu bastırmaya devam etmek zorundasınız. Oysa İbrahim'in gördüğü dünya harika bir dünyadır. Eğer ihsan etme niyetiyle hareket ederseniz, siz de bunu pekala görebilirsiniz. Egoizminizi doğru kullanırsanız, onun üstüne çıkabilir ve geleceği, ilerideki yaşamınızı görmeye başlayabilirsiniz. Tüm niyetiniz ihsan etmektir. Muhteşem bir dünya görmenin anlamı budur. İhsan etmek için almak. İbrahim, içinizdeki mutlak ihsan olan bina derecesi. Bu derece şunu söylüyor. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece ihsan etmek istiyorum. Peki bu aşama gerçekten mükemmel mi? Kendinize şunu sorun. Üzerine yükseldiğim ego nerede? Ona ne oldu? Bu eylem sonucunda onu doyuramıyorum ama onu kendimden uzaklaştırıp üzerinde yükseliyorum. Bir egoist olarak doğduğumdan onu kullanmasını öğrenmek zorundayım. Bu şekilde bir sonraki dereceyle İbrahim'in ödüllendirilmeyi talep edeceğinden emin olarak egoist doğanızla İbrahim'inizin nasıl bir araya getireceğinizi bilmek istiyorsunuz. İbrahim ısrar eder. Mutlak ihsan etme arzusunu gerçekleştirme şansını bana ver. Bana bir oğul ver. Böylece bu derecede ihsan yoluyla egomu doyurmayı öğrenmeliyim. Yaradan'ı görmedim, dedi İbrahim. Fakat sadece yüce ve merhametli bir Tanrı'nın etrafımdaki bu muhteşem dünyayı yarattığını biliyorum. Yaradanı görmedim. Ne demek? Bu şu demektir. İbrahim'e bağlanarak içinizdeki rahmet hasadın niteliğine bağlanıyorsunuz. Bu dünyanın egonuzun üzerine çıkma becerisini kazanmış durumdasınız. Egoyu adeta kenara itiyorsunuz. Bu nedenle İbrahim biliyor. Fakat Yaradan'ı görmüyordu. Peki, Yaradan'ı ne zaman görebileceğiz? Yalnızca yaşam ışığı or hohma içinize girdiğinde. Bu ne zaman olacak? Bu içinizdeki İbrahim yeni dereceler edindiğinde. Egodan kaçmayıp onu doyurmanın başka yollarını bulduğunda. Yani İbrahim'in oğulları doğduğunda olacak. Diğer bir deyişle insanın gerçek amacını gerçekleştirecekler. Yaradan'ın onlar için hazırladığı tüm hazları almak. Putlar ve Yaradan üzerine. İbrahim'in babası Terah put satardı. İbrahim de insanların onları almaması için elinden geleni yapardı. Bir gün babası bir yere gitmek zorunda kaldı ve dükkanı ilgilenmesi için artık büyümüş olan İbrahim'e bıraktı. Oğluna talimat verdi. En büyük put için en yüksek fiyatı istemelisin. Eğer önemli birisi içeri girerse ona büyük putları teklif et. Eğer önemsiz biri gelirse ona küçük putları teklif et. Sonra ayrıldı. Bir zaman sonra etkileyici, geniş omuzlu bir adam dükkana girdi. Sunağıma uygun şu büyük putu bana ver. İbrahim, rafın üzerinde bulabildiği en büyük putu ona uzattı. Adam, cüzdanında yüklü bir para ödedi. Kaç yaşındasınız? Diye sordu İbrahim. 50 diye yanıtladı adam. Sadece bir günlük bir puta tapmaktan utanmıyor musunuz? Babam onu daha dün yaptı, dedi İbrahim. Adam utandı, parasını geri alıp dükkandan çıktı. Yaşlı bir kadın içeri girdi. İbrahim'e bir gece önce hırsızların evine girip tüm putları çaldığını söyledi. Gerçekten de öyle mi oldu? Dedi İbrahim. Eğer putlarınız kendini hırsızlardan koruyamıyorlarsa sizi koruyacaklarını nasıl ümit ediyorsunuz? Haklısın, dedi kadın. Ama o zaman kime hizmet edeceğim? Göğün ve yeryüzünün yaradanına, beni ve tüm insanları yapana, dedi İbrahim. Kadın bir şey almadan dükkandan çıktı. Putlara sunmak için eline bir kase unla başka bir kadın geldi. İbrahim eline bir çekiç alıp en büyüğü hariç diğer putların hepsini kırdı. Terah dönüp dükkanındaki yıkımı görünce bağırdı. Burada ne oldu? Senden gerçeği saklamam için hiçbir sebep yok, dedi İbrahim. Sen gittikten sonra bir kadın geldi ve bu putlara un sundu. Putlar kim önce yiyecek diye aralarında kavga etti. En büyük put çok kızdı, çekici eline alıp hepsini kırdı. Bu anlamsız, dedi Terah kızgınlıkla. Çok iyi biliyorsun ki putlar yemez, hareket etmez ve konuşmaz. Bu doğru mu? Dedi İbrahim. Eğer söylediklerim doğruysa neden onlara hizmet ediyorsun? Burada İbrahim harekete geçiyor. Küçük ya da büyük, erkek ya da kadın, tüm arzularınıza üzerinde işleyen egoyu anlatmaya başlıyor. Bu ilk kez İbrahim'in bir öğretmen olarak içinizde inşa olmasıdır. Size şunu söyler. Ego sizi koruyamaz, sizi yükseltemez ve duyuramaz. Bu mümkün değil. Burada ilginç olan, bir egoist olan İbrahim'in egoist arzuların asla doyurulamayacağını söylüyor ve kendini doyurmak için farklı yollar arayan egoyu kendine çekiyor olması. Kendini mutlu etme arayışı kuşkusuz egoisttir. Fakat özellikle de bu arayış sizi yaradana yaklaştırır. Esasında ego kendini yıkma yoluna isteyerek çıkar. Büyük kabalist Valhasulam insanın içindeki boşluğun haz eksikliği, nasıl ortaya çıktığını ve niçin yaşıyorum, hayatımın anlamı ne sorularını sormaya başlamasını açıklarken de aynı şeyi söylüyor. Egoist olmasına rağmen bu sorular insanları arzularını farklı şekilde kullanma arayışına itirir ki onlar egoist olmaktan çıkar, bu şekilde ego kendini doğru kullanıma getirir. Bu içinizde neden ve nasıl gerçekleşir? Bu olur çünkü siz kalpteki noktası uyanmış özel bir insansınız. Hepimizin içinde yaşayan bina niteliğine sahipsiniz. Başka bir şekilde bu kitabı okumaz, ilk birkaç sayfasından sonrasına geçemezsiniz. Buna neden olan içinizdeki insan, Adem denilen bina noktası. Böylece bina niteliği gittikçe egonuza değmeye ve onu doğru kullanmanızı size söylemeye başlar. Bunu yapan içinizdeki İbrahim'dir. Doğanla doğru şekilde çalışmıyorsun. Bu şekilde o seni koruyamaz ve sana bir şey veremez. O çamurdan yapılmış, diğer putlar gibi cansızdır. Midraş'a tekrar dönelim. İbrahim bir çekiç alıp en büyüğü haricinde diğer bütün putları kırdı. Terah dönüp dükkanın durumunu görünce bağırdı. Burada ne oldu? Senden gerçeği saklamam için bir sebep yok, dedi İbrahim. Sen gittikten sonra bir kadın geldi ve putlara un sundu. Putlar önce yemek için aralarında kavga etti. En büyük put çok kızdı, çekici eline alıp hepsini kırdı. Bu çok anlamsız, dedi Terah kızgınlıkla. Çok iyi biliyorsun ki putlar yemez, hareket etmez ve konuşmaz. Bu doğru mu? Dedi İbrahim. Eğer söylediklerin doğruysa neden onlara hizmet ediyorsun? İçinizdeki Terah hangi putlara taptığını fark eder, gerçeği kabul edelim asla doyuramayacağınız egoyu ilahlaştırdığınızı çok iyi anladınız. Tüm bu arzuların ışığın içine giremediği cansız arzular olduğunu anladınız. İçinizdeki Terah bu arzuların size hükmettiğini ve onlardan kaçamayacağınızı anlar. Aynı zamanda İbrahim'in Terah'tan sonra gelen derece olduğunu anladınız. Bunu anlamak önemlidir. Bir egoist olarak doğduğunuzu ve doğanızın üstünden gelmek için tek yapmanız gerekenin içinizdeki İbrahim'i Yaradan'ın sevgi niteliğini ihsan etme arzusunu uyandırmak olduğunu anladınız. Bu iki güç birbiriyle savaşır. Biri bunun sizin dünyanız olduğunu, herkesin böyle yaşadığını, bundan kaçış olmadığını söyler. Bu şekilde doğduk. O yüzden ne kadar sığ ve geçici olursa olsun putlar satmaya ve almaya, yani haz almak için egonuzu kullanmaya devam etmek zorundasınız. Oysa diğer güç tüm bunların egoyu ilahlaştıran dünyanın yalan olduğuna ve tüm hazların ve putların hiçbir şekilde Yaradan'a bağlı olmadığına sizi ikna eder. Bu dünyadaki her şeyin içinde ve arkasında Yaradan olduğunu görmezsiniz. Fakat yine de önemli bir derecede olan İbrahim derecesini kabullenmeye hazırsınız. Var olan her şeyin hissini edinmenize yardım edeceğini anlarsınız. Mitraş, kralın askerlerini İbrahim'i bulma emrini verdiğini yazar. İbrahim ve Terah bir karede ortaya çıkar. Nemrut tahtına oturdu. Çift tahta yaklaşırsa kralın önünde eğilmek zorunda, fakat İbrahim taht odasına girdiğinde ayakta dimdik kaldı. Nemrut tahtında oturuyordu. Çünkü bu sizin sadece kendisi için var olan doğanız, sizin beniniz, özünüz. Fakat İbrahim kendi arzuları için başkalarını yok eden bu ideolojinin önünde eğilmek istemez. Doğasının haz alma arzusu olduğunu kabullenir. Ancak bu arzuyu kendinden ziyade başkaları için kullanmak ister. İhsan etmeyi öğrenmek ister. Ve şimdi siz onunlasınız. Bu sizi adım adım kendini ülkenden çıkart denilen aşamaya getirerek egoist arzudan uzaklaştıracak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız, fakat şimdilik egonuzdan kurtulmaya başlıyorsunuz. Artık herhangi bir egoist haz almayı arzulamıyorsunuz. Doğanızın üzerine çıkarak bu amacı edindiğinizde ve İbrahim'inizle bağ kurduğunuzda yeni ve daha karışık bir aşama başlayacak. Bu aşamada egonuzla bağ kurmak zorundasınız. Fakat farklı bir niyetle. Başkalarına ihsan etmekten hoşnut olacaksınız. Şimdilik İbrahim ve Nemrut'unuzun arasında bir tartışma var. Mitraş'a göre Nemrut şöyle der. Benim hükmüm güneşe, aya ve yıldızlara uzanır. İbrahim cevap verir. Her gün güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yarın güneşin batıdan doğup doğudan batmasını emret. Ya da eğer o kadar güçlüysen bana başka bir şey göster. Şimdi bana ne düşündüğümü ve ne yapmayı planladığımı söyle. Sonunda İbrahim tüm soyluların huzurunda şöyle der. Sen Tanrı değilsin. Muhafızlar diye bağırır Nemrut. Bu adamı hemen zindana atın. Burada olan şey İbrahim'inizin Nemrut'a egonun ne kendini ne de doğayı kontrol edemediğini ve Tanrı olmanın tüm güveninin bu gücü kontrol etmeye yetmediğini göstermek istemesi. Kontrol edebileceğimizi düşünürüz. Oysa gizlilik aşamasındayız. Kısa bir süre önce nasıldınız bir düşünün. tamamen kontrolü elinde tutan ve özgür seçim yapabilen biri olduğunuzu düşünüyordunuz, değil mi? Şimdi İbrahim kaderiniz üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmadığını açığa çıkararak bu aldatmacayı ifşa ediyor. Aslında bu Nemrut için bir devrimdir. Şu gerçektir ki İbrahim olmadan gerçek sınırlarınızı görmeniz mümkün değildir. Ve bunun keşfi pek de hoş değildir.